haftanın vaazı daha derin sulara dal. Ezekiel bölüm 47 ayet 1'den 12'ye kadar. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün eski antlaşmaya gidiyoruz. Ve biliyoruz eski antlaşmada, eski zamanda, İsa'dan önce ne yazıldıysa bizim faydamız içindir. Ve birçok şeyleri bazen anlamıyoruz. Bize yabancı geliyor, bize zor geliyor. Ama biz bunu yeni antlaşmaya bağladık mı çok büyük dersler alabiliriz. Okuyacağız Hezekiel peygamberin kitabından. O da kim diyeceğiniz. Evet, vardı bir Hezekiel adında bir peygamber. Onun uzun bir kitabı var. 47. bölümden ayet 2'den 5'e kadar okumak istiyoruz. Orada görüyoruz tapınaktan Allah evinden çıkan bir ırmak var. Ve mesele bugün bu ırmak için oluyor. Hezekiel İsa'dan aşağı yukarı 600 sene önce yaşadı. Ve küçüklüğünden beri Allah evinde tapınakta bir görevliydi. Ve o tapınakta işlemek onun bütün hayatı buydu. Ama Rab ona çok acı bir haber verdi yaymak için. Ona dedi ki söylesin Yeruşalim'deki Allah evi, bu kocaman tapınak nerede bütün İsrail'in umudu oradaydı. Babil kralı tarafından yıkılacak ve bütün halk Babil'e sürgün edilecek. Ne kadar acı bir haber. Sen bunu düşünebiliyor musun? Kendi halkına bildirmek zorundasın ki tezlerde birkaç sene sonra bu halkın sonu olacak ve tapınmanın sonu olacak. Ama kitabın son bölümlerinde Hezekiel çok büyük bir görüm, bir vidanyı görüyor. Ve o da yeni bir tapınak, yeni bir Allah evi görüyor. Ve o bölümlerde en ince detaylarına kadar o yeni Allah evi anlattırıyor. Kapılar ne kadar geniş, avlu ne kadar büyük, tamam mı? Hangi materyalden yapılmış, işte ilahi söyleyenler nerede kalacak, en küçük detaylarına bu tapınağı, bu yeni Allah evi anlattırıyor. Ve biz biliyoruz bugüne kadar o gerçekleşmedi. Bugüne kadar öyle bir tapınak yapılmadı. İsa'nın zamanından 40 sene sonra Romalılar o zamanki ikinci tapınağı yerlerine bir ettiler ve o da duruyor. Bugüne kadar o yapılmadı. Demek ki kitabın başında Hezekiel çok acı bir haber veriyor. Ama sonu çok büyük bir umutla, çok büyük bir teselli verici sözlerle bitiyor. Evet diyor Hezekiel, bu şimdiki tapınak, bu Allah evi yıkılacak ve çok korkunç zamanlar olacak. Ama daha sonra çok daha büyük, çok daha geniş bir Allah evi yapılacak ve bütün dünyadan insanlar ona girecek. Farklı bir şey. Tam İsa'nın dediği gibi, senin evin bütün dünya için bir dua evi denilecek. Güzel, bunu okuduktan sonra tefsirciler, komentatörler bakıp anlamaya çalıştılar. Kafalarını yordular bunu anlamak için. Acaba Hezekiel hangi zaman için konuşuyor? Bu yeni Allah evi ne zaman ve nasıl yapılacak? Ve üç tane düşünce var bu temada. Birçokları diyor, İsa'nın ikinci gelişinden önce Yahudiler yeniden Yeruşalim'de taştan kocaman bir tapınak, kocaman bir bina kaldıracaklarmış. Ve Hezekiel onun planını çizdi binlerce sene önce bile. Ki o kitabı da bu planı görüyoruz. Ve bugüne kadar birçok Yahudi bu fikirde. Biz Yeruşalim'de öyle yeni bir tapınak yapalım ve Hezekiel'in ölçülerine göre, Hezekiel'in planına göre biz bunu yapalım. Ve birçok imanlı da onu destekliyor. Diyorlar ki, evet böyle lazım olsun. Ama ben sanıyorum bu böyle değil. Bu böyle olmayacak. Niçin? Değil sadece, yani asıl tapınak başkadır. Biz onu görüyoruz, biliyoruz. Ama tam ayetleri inceden inceye okursak görüyoruz bu oradaki geografiye uymuyor. Hezekiel bu yeni tapınağın avlusu diyor. O kadar geniş olacak Süleyman'ın tapınağının avlusundan 36 kat daha büyük olacak diyor. Ve buna bakarsak kartaya, Yeruşalim'de buna yer yok. Nasıl olacak? Demek Hezekiel kendisi bile bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyor. Siyon Dağı'nda bunun üzerinde yer yok. Evet. Başka bir fikir, ikinci bir fikir. Diyorlar ki bu tapınak sonsuzluktaki durumu anlatılacak. Yani nasıl biz onu okuyoruz açıklama, yani vahiy kitabında. O da okuyoruz birçok paralel ayetler, birçok Aynı ayetler tekrarlanıyor bu Hezekiel'in bölümünden. Ve anlatılıyor, sonsuzluk da İsa Mesih'in gelişinden sonra durum nasıl olacak? Bunun için bir benzerlik oluyor. Bunun bir parça gerçek payı var ve gerçekten bu doğrudur. Ama üçüncü bir fikir var ve bu bizim için bugün daha önemli. Üçüncü fikire göre diyorlar ki İsa Mesih'in getirdiği yeni sistemin, yeni tapınağının bir örneğidir. Ve gerçekten biz bunu görüyoruz ve bugün daha fazla buna dikkat etmek istiyoruz. Yuhanna 4'te biliyorsunuz İsa bu Samiriyeli kadınla konuşurken mesele oldu. Hangi tapınak doğru, hangi Allah evi doğru? Çünkü Samirilerin ayrı bir binası var idi. Ve onların arasında büyük bir çekişme var. Ve o zaman İsa çok büyük bir söz yaptı. Hayır diyor, ne Samiriye'de ne de Yeruşalim'de. Ama ruhta ve hakikatte Allah'a tapmak lazım. Demek ki asıl Allah evi, asıl tapınak ruhta ve hakikatte olmalı. Ve biz biliyoruz bu ne zaman ve nerede gerçekleşti. İsa Mesih derken bu tapınağı, bu Allah evi yıkın ve ben onu 3 günde yeniden yapacağım derken neyi konuştu, neyi kastetti? Kendini diyor, benim bu Allah evi. Ve aynı zamanda Hezekiel'in gördüğü, Hezekiel'in yani müjdelediği tapınak en son anlamda İsa'nın kendisidir. Ve İsa'nın getirdiği yeni sistem orada açıklanıyor. Ve biz bugün okurken onu bu anlamda okumak istiyoruz. Bu tapınağın şimdi özel bir tarafı var. Oradan bir ırmak çıkıyor. Ve bugünkü konumuz budur. Ve bunun üzerinde konuşmak istiyoruz. Hezekiel 47. bölüm ayet 1. Adam, bir melek diyor. Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Ve gördüm nasıl tapınağın kapı eşiğinin altından sular doğuya doğru aktı. Hezekiel sadece bir bina görmüyor. Bina çok güzel. Ama daha önemli bir şey var. Diyor ki bu binanın içinden bir su akıyor. Bir su akıyor ve bu su sonra ne oluyor? Detaylı bakmak istiyoruz. Ve en önce buna bakalım. Hezekiel diyor bir su akıyor ve kocaman bir ırmak oluyor. Su kutsal kitapta çoğu zaman kutsal ruhun bir sembolüdür. Nerede su geçiyor? Bir akan bir su, temiz akan tatlı bir su. Onu görüyoruz. Bu kutsal ruhun bir sembolüdür. Ve bu ırmak da kutsal ruhun hakkında konuşuyor. Bu ırmağı gösteriyor kutsal ruhun işini. İsa kendisi onu apaçık söyledi Yuhanna İncil'inde. 4. bölümde ayet 13 ve 14 ve 7. bölümde 37'den 39'a kadar İsa Mesih aynı sözleri konuşuyor kutsal ruh için. Sesleyelim. 4. bölümde bu Samiriyeli kadına diyor ki kim bu sudan içerse o gene susayacak. Ama kim benim vereceğim sudan içerse o kesinlikle bir daha susamayacak. Hayır, ona vereceğim su o kişinin içinde bir su pınarı olacak ve sonsuz yaşama kadar akacak. Ne diyor İsa? Ben öyle bir su vereceğim benim kişilerime, benim halkıma. Bir kere o sudan içtin mi yeter. Artık bir daha susamayacaksın. Yetmiyor bu, sen susamayacaksın. Sen kendin bir pınar olacaksın, bir su kaynağı olacaksın. Senden akacak bir güç başkalarına. Bu su senden başkalarına akacak. Ne istiyorsa versin. Kutsal ruh diyor, imanlıyı bu duruma getirecek. Ve yine diyor, 7. bölümde Yuhanna'da İsa şöyle konuşuyor. Bir kişi susadı mı, bana gelsin ve içsin. Kim bana iman ederse, onun içinden diri su ırmakları akacak. Tıpkı kutsal kitabında yazdığı gibi bunu da ruhtan için söyledi. Ona iman edenler de o ruhu almak üzereydi. Apaçık görüyoruz. Su kutsal ruh için konuşuyor. Ve bu Hezekiel'in gördüğü gölüm bu bileni gösteriyor. Öyle bir zaman nerede asıl tapınaktan İsa Mesih'ten kutsal ruhun akışını göreceğiz. Küçük başlıyor ama sonra bütün dünyayı kaplayacak bir büyük ırmak oluyor. Ve bugün daha sonraki ayetleri okurken istiyorum iki meseleye dikkat edin. Birincisi, göreceğiz bu suların etkisi nedir? Bu sular akarken ne yapacaklar? Bu birincisi. Ve ondan sonra bakacağız bu ırmağın derinliği. Orada da büyük dersler var. Bakıyoruz. Bu suların etkisi nedir? Şimdi biz Bulgaristan'da suyun kıymetini anlamıyoruz. Biz bir ırmak gördük mü bizim bir engeldir. Geçemiyoruz. Lazım bir köprü yapılsın bilmem ne. Bizim için su fazlalık. Her yerde su var Bulgaristan'da. Çok yani bereketli bir yerde bulunuyoruz. Ama Hezekiel'in yaşadığı orada İsrail'de, Filistin'de, bütün Orta Doğu'da su o kadar kıt, o kadar korkunç bir eksiklik var sudan yana. Su büyük bir berekettir. Tamam mı? Ve Hezekiel bunu gördüğü zaman herkes hemen heyecanlandı. Su mu? Su mu bulundu? Aa, büyük bir şey. Sular üzerinde savaşlar yapılıyor. Kuyuları ele geçirmek, bir devleti ele geçirmek demektir. Ve Hezekiel burada su için konuşurken bakıyoruz bu suyun etkisi nedir? Okuyoruz 8. bölümün aşağı. Bana şöyle dedi. Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor. Oradan Araba Vadisi'ne sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. Ve bazılarınız biliyorsunuz bu Lut Gölü nedir? Ölü Deniz onun başka adı. Ve İsrail'de su nivosunun, su seviyesinin çok altında bulunan, bu dünyanın en derin çukuru, en alçak yer. Orada Yordan ırmağı oraya akıyor ama çıkan bir su yok. Çünkü etraftaki Balkanlar güneşi o kadar tutuyorlar ki o kadar sıcak yapıyor, her şey buğulanıyor. Bütün su orada buğulanıyor, yok oluyor. Demek girişi var ama çıkışı yok. Onun için ölü. Hatta o kadar senelerin içinde, binlerce sene içinde o kadar tuz birikti ki hiçbir şey orada artık büyümüyor. Hiçbir şey orada yaşamıyor. Evet. O yüzden o vadinin içindeki kokusu çok fena. Çok kötü. Her taraf katran dolu çukurlar var. Yani çok pis bir yer. Sular da içilmez kadar tuzlu ve yaramaz. Pis. Ve bu suların etkisi en birinci olarak görüyoruz. Birinci olarak bu su başka şeyi, başka suları temiz kılıyor. Temiz kılıyor. Evet. Ama Allah'ın oraya akan sular onu tertemiz kılıyor. Tuzlu iken artık tatlı oluyor. Büyük bir mucize. Düşün bakalım. Bu bir mucize. Hiçbir zaman hiçbir insan gücü onu yapamaz. O pislik, o pislik, pis suyu tatlı suya çevirsin. Bu bir mucize. Diyor ki hani Allah'ın çıkan dere Lüt Gölü'ne aktığı zaman o ölü yer, o pis yer tertemiz oluyor. Düşün iğrenç tuzlu su. Var mı denizde azıcık bir yudum bile tuzlu su içtiğin zaman? Olamaz. Ama işte bu kutsal Allah evinden akan dere onu büsbütün temiz kılıyor. Ve ruhsal hayata baktık mı orada da aynısını görüyoruz. İnsan kendi bedenini çok zor bela ancak biraz temiz tutuyor. Ama aslında o bile mümkün değil. Çoğu kişiler sanıyorlar ki bedenlerini temiz tuttular mı Allah'ın önünde temiz olacaklar. Ama Rab senden temiz bir yürek istiyor. O da nasıl olacak? Her geçen gün yüreğin yeni yeni günahlarla doluyor. Yeni yeni günahlar işliyor. Onların her biri seni kirlettiriyor. Her biri seni pislettiriyor. Bir peri gelip böyle bir çubuk, değil mi? Dokunsun sana ve senin yüreğini bir kerekten günahlardan temizlerse ne olacak? Artık biriktirdiğin eski günahlar var. Onlar yok olmaz. Onlar yok olmayacak. Temizlenemez. Mümkün değil. Hani sen bugünden sonra kutsal bir insan olasın. Temiz ve ne diyelim hiç günahsız bir insan olasın. Eski günahlar duruyor. Onlar nasıl temizlenecek? Evet. İbraniler 9. bölümde bunu açık açık okuyoruz. Keçilerin ve öküzlerin kanı ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri mundar kişileri kutsal kılıyor. Hani onların bedenlerini Allah'ın önünde temiz kılıyor. Madem öyle, Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz. İşte cevap burada. Bu sular Mesih'in kanını gösteriyor. Bu sular nasıl ölü denizin içindeki tuzlu suyu tatlıya çevirirse, pisliği ortadan kaldırırlarsa Aynı biçimde İsa Mesih'in kanı senin hayatındaki pislikleri ortadan kaldıracak, temiz kılacak seni. Mahallede herkesin korktuğu, en büyük panika düştüğü bir şey nedir? Aman olmasın beni yıkamadan gömesiniz. Mutlaka beni yıkayın da öyle gömün beni. İyi anladık, Allah'ın önünde temiz çıkmak istiyorsun. Ama bu ayeti anladın mı? Az önce okuduğumuz ayeti anladın mı? Allah'ın önünde senin duygunu temizleyebilecek tek bir güç var. İsa'nın kanı. Birçok kişi bunu anlamıyor. Ve o aynı İsa'ya bir gün lepralı bir kişi geldi. Cüzamlı, lepralı bir kişi geldi. Ve dedi ki, Efendimiz sen istedin mi beni temiz kılabilirsin. İsa da elini uzattırıp adama dokundu ve dedi, istiyorum temiz ol. Aynı biçimde Allah'ın ruhu, kutsal ruh bir kişinin hayatını ele aldı mı? En birinci iş onu temiz kılmak. İsa bugün sana da diyor ki, evet istiyorum temiz ol. Bu mucizeli suyun birinci tarafı bu, temiz kılıyor. İkinci bir etkisi, ikinci bir efekti nedir? Hayat veriyor. Okuyoruz ayet 9, Ezekiel 47:9. Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor. Oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yerde, her yere yaşam getirecek. Irmak diyor, bu mucizevi su her tarafa yaşam getirecek. Lut Gölü'nün dediğimiz gibi başka bir adı Ölü Deniz. Çünkü o kadar tuzlu ve o kadar yaramaz bir su, ne balık, ne de kuş, ne de başka bir büyük hayvanlar orada yaşayamaz. Tuzlar hayatı donduruyor, yok ediyor, sanki öldürüyor. Onun için de adı Ölü Deniz. Aynı biçimde insanlar normal vaziyette ölüdürler. Ölü. Bunu düşün bir kere. Nasıl ölü? Allah'ın gözünde ölü. Ruhsal hayat yok onlarda. Sonsuz hayat yok onlarda. Allah gökten bakarken onların sonunu görüyor. Başından sonuna kadar görüyor. Ve sonunda görüyor ki onlar benden ayrı, benden uzak. Ve o yüzden şimdiden onlar ölü sayılıyor. Belki geziyorsun, tozuyorsun, yiyip içiyorsun, hızlı araba ediyorsun, büyük bir düğün yapıyorsun, tamam mı? Kalkıp nara ile bağırıyorsun. İşte hayat dediğin bu. Çok kişi öyle yapıyor değil mi? Yaşıyorum hayat. Ama o anda Allah sana bakıp diyor, hayır, aldanıyorsun arkadaş. Benim gözümde ölüsün. Sen de bir kılıcım ruhsal hayatı göremiyorum. Sen ölüsün. O yüzden okuyoruz Adem ve Havva'ya. Rab dedi ki, o ağaçtan yediğiniz günde o gün öleceksiniz. Nasıl? Yediler, ondan sonra yüzlerce sene daha yaşadılar. Ama o günde Allah'ın gözünde öldüler. Onun için diyebiliriz ki sonsuz ölüm Allah'tan ayrı olmak demektir. Ve nasıl bu ırmak ölü denize yaşam getirirse aynı biçimde İsa ruhça ölü olan insanlara yaşam veriyor. Onları diriltiyor. Değil ahirette son günde onların bedenlerini mezardan çağırtırsın. Ama şimdi bile şu anda sana hayatının aslısını veriyor. Sonsuz yaşam şimdi başlıyor. Yuhanna 10 ayet 10'da şöyle yazıyor. Hırsız sadece geliyor çalsın, öldürsün ve yok etsin. Ama ben geldim onlara yaşam olsun. Hem de balagani yaşam olsun diye. İsa Mesih'in sözü Ezekiel'in ırmağının aynısını gösteriyor. Irmak nerede akarsa orada yaşam var. Ve İsa diyor ki benim neredeysem insanlara yaşam veriyor. Gerçek yaşam. Büyük bir kontrast yapıyor İsa. Din, religya, sahte mesihlerin işi nedir diyor? Çalmak, öldürmek, yok etmek. Hangi din bunu yapıyor en fazla? Hangi dinin programında insanları öldürmek, onların malını ele geçirmek ve yok etmek var? Cevabı biliyorsunuz. Ama İsa bize yaşamın aslısını veriyor. Hem de diyor Bolagani. Ancak onu tanıdığımız zaman, ancak ona teslim olduğumuz zaman, ancak onun yolunda yürüdüğümüz zaman anlıyoruz yaşamak nedir. Sen bunu anladın mı? Üçüncü olarak diyor, insanı tazeliyor. Bu su insanı tazeliyor. Ayet 10, 47-10. Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak. Eyn Gedi'den, Eyn Eglaim'e dek A gelecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. Tekrar ve tekrar yeniden insanı tazeliyor diyor. Bu ırmakta akan sular hiç durmuyor. Arkası hep devam ediyor. Hep arkası var. Aynı biçimde Rab imanlıyı da her durumda destekliyor. Tazeliyor. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra ve biz bunu okuyoruz sanki normal bir şey ama bu büyük bir denemeydi. Tamam mı? Şeytan onu denedi. Büyük bir sıkıntı oldu. Ama İsa'nın içindeki kutsal ruh onu ayakta tuttu. Ve sonra ona melekler hizmet etti. Destekledi. Ve ölmezden önce Getsemani bahçesinde İsa sıkıntıya düştüğü zaman gene babası onu destekledi diyor. Ve gene yazıyor bir melek onu destekledi. Rab bize her zaman bir melek göndermeyecek. Ama kutsal ruh bize her zaman yardımcı olacak. Hayatımızın her bir durumunda o bize tazeleyecek. Her zaman imanımızı taze tutacak. Mezmur 23'te biz bunu çok iyi biliyoruz. Ne diyor? Beni yemyeşil çaylarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Evet, İsa Mesih kendi ruhuyla imanlığı her zaman tazeliyor. Dördüncü olarak bu mucizeli sular, bu ırmak, tapınaktan çıkan ırmak ne yapıyor? Güzellik veriyor. 47-12 şöyle diyor. Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Nerede su var? Orada yeşillik var. Orada güzellik var. Susuz yerlerde her şey çirkin. Ve Allah evinden çıkan bu ırmak her yerde yeşil ağaçlar yetiştiriyor. Yeşillik getiriyor. Nerede çirkinlik vardı önce? Orasını güzelleştiriyor. Nerede eskiden kupkuru çirkin bir çöl vardı? O da Rab şimdi güzellik meydana getiriyor. Ve Rab'in kutsal ruhun yaptığı şey böyle. Güzellik yetiştiriyor. Eski antlaşmada bir kitap var. Ezgiler Ezgisi. Neşidiler Neşidisi eski adı. Çok farklı bir kitap. Ve çok kişi buna okuyup şaşıyorlar. Bunun ne işi var kutsal kitapta? Orada kral ile bir genç kızın arasındaki aşkı anlatıyor. Birbirlerine aşk şarkılarını söylüyorlar. Ve eski zamandan beri o sözler sanki Rab ile halkının arasındaki ilişki anlatmak için kullanılıyor. Bugün diyebiliriz İsa ile kilisenin arasındaki ilişki orada sembolik bir anlamda gösteriliyor. Ve orada kızın güzelliğini inciden inceye anlatılıyor. Kral ona diyor mesela 4:1'de ah ne güzelsin aşkım, ah ne güzel. Peçenin ardındaki gözlerinin güvercinleri gibi. Ve devam ediyor. Rab bugünlerde de kendi evlatlarına bakarken onları güzel sayıyor. Onlara güzellik veriyor. İnsanın içindeki çirkinliği alıp onun yerine gerçek güzellik veriyor. Ne demek istiyorum? Sen bunu istiyor musun? Sen gerçekten güzel olmak istiyor musun? Kutsal ruh bunu burada gösteriyor. Bugünlerde kadınlarda, erkeklerde çok para harcıyorlar güzel olmak için, öyle değil mi? Yani bu çok büyük bir masraf bizim için. Okudum, 2014 senesinde sadece Bulgaristan'da 867 milyon leva harcandı kozmetik için. 867 milyon leva bir senede sadece Bulgaristan'da. Bu içeceklerden, biz alkoholünden daha fazla. Daha fazla güzelliği veriliyor ne kadar içeceklere. Düşünebiliyor musunuz? Kadınlar aç kalacak ama parfümsüz kalmayacak. Genç erkekler son moda tıraş olabilmek için saatlerce berberde oturmaya, beklemeye razı gelecekler. İçin güzel olmak istiyorlar. Ama asıl güzellik öyle olmuyor. Bunu anlıyoruz. Görüyorsun bir kadını, güzelliği fark ediyorsun ama ağzını bir açtı mı anlıyorsun ne kadar çirkindir. Öyle değil mi? En pahalı parfüm kötü bir karakterin kokusunu örtemez. Ondan eminim. Ancak İsa Mesih bizi içeriden güzel yapıyor. Gerçek güzellik ancak böyle oluyor. 1. Timoteos 2, 9 ve 10 bunu apaçık anlatıyor. Değil diyor, örülmüş saçlar, altınlar, inciler ya da pahalı rubalarla süslensinler. Ama ben Allah'tan korkuyorum diyen kadınlara nasıl layıksa öyle süslesinler. Demek iyi işlerle. Kutsal Ruh bir imanlıyı harekete geçirdi mi iyi işler yapsın. İşte onun süsü bu, onun güzelliği bu. Ve gene Petrus, 1. Petrus 3.4'te diyor ki, kadınlar süslensinler yavaş ve sakin bir ruhla. Ve ben sanıyorum bu sadece kadınlara geçerli değil. Erkeklere de konuşuyor. Süslenmek istiyorsan, güzellik istiyor musun? Olsun sende. Bu nasıl olacak? Değil modaya uymakla, ama diyor yavaş ve sakin bir ruhla. Evet, İsa bizi vermek istiyor. Öyle sakin bir ruh. Öyle yavaş bir karakter. Sen öyle olmak istiyor musun? Ve son olarak görüyoruz bu suların, Hezekiel'in gördüğü ırmağının suların etkisi bereketli kılmaktır. Okuyoruz 27-12. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek, her ay meyve getirecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak yaprakları şifa için kullanılacak. Hezekiel gördü bu ırmağın yanında ağaçlar var. Çok sayıda ağaçlar var. Ve onlar diyor her ay meyve veriyor. Hangi ağaç her ay meyve veriyor? Mümkün değil. Bunlar değil sıradan ağaçlar. Elma, armut, incir bilmem ne. Bunlar özel bir şey gösteriyor. Evet, iş sadece güzel görünmekte kalmayacak. Bu ırmak sadece süs için, güzellik yaratmak için değil. Ama aynı zamanda istiyor bereket saçsın. Allah evinden çıkan bu ırmak aynı zamanda bütün yerleri bereketli kılıyor. Nerede önce insana fayda hiçbir şey yoktu? Orada şimdi meyveler yetişiyor. Yapraklardan da ilaç oluyor. Anladın mı? O ağaçlardan biri sensin. Bu seni konuşuyor eğer Mesihçiysen. Rab seni o ırmağın yanına dikti. Kişileri besleyesin. Kişileri bes veresin. Ve insanlara şifa getiresin. Diyor ki meyveler yemek için, yaprakları gene şifa vermek için. Bu sensin. Bu ağaç sensin ve senden Rab meyve ve şifa getirici yapraklar çıkarıyor. Bir meyve ağacını düşünün, o ağacın hayatı hizmet etmek demektir. Sanki bütün sene uğraşıyor bir elma, bir armut ya da bir portakal yetiştirsin ve sonra onu insana sunuyor. Buyur, ben uğraştım sen yiyesin diye. Ağaç hayatı hizmet hayatı demektir. Aynı biçimde kim izin verirse Kutsal Ruh onda işlesin. Onun hayatı da bir hizmet hayatı olacak. Ve bunu defalarca söyleyeceğim. Bu o kadar önemli. Bir imanlı bunu anlasın artık. Yoksa biz bu ayetleri anlamayacağız. Bu kişi kendini düşünmeyecek. Bencillikten, egoizmadan uzak kalacak. İmanlı hayat, hizmet hayatı demektir. Bereketli olmak budur. Sen de düşünmeyeceksin kendini, kendi faydalarını ama başkalara nasıl daha büyük bir bereket olacağım diye düşüneceğim. Kutsal Ruh'un etkisi budur. Evet, 5 tane büyük efekt gördük şimdi. Bu su neler yapıyor? Bu mucizeli su ne değişiklik yaratıyor? Şimdi ikinci bir parçaya geçiyoruz. Ayet 3'ten 5'e kadar. O da görüyoruz bu suların derinliği nedir? Bu da şimdi Hezekiel kendisi bir rol oynuyor. Okuyorum Hezekiel 47, 3'ten 5'e kadar. Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. 1000 arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi. Yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu. Evet, bu akan sular çok kısa bir yolda, ufacık bir akıntıdan başlayıp kocaman deniz kadar geniş bir ırmak oluyorlar. 5 nokta görüyoruz. Yani 4 kere biner arşın ölçüyor. Bir arşın yarım metre, demek 1000 arşın aşağı yukarı 500 metre. 4 kere 500 metre ölçüyor, demek 2 kilometre. Tamam mı? Yani ırmağın kaynağından onun ağzına kadar sadece 2 kilometre geçiyor. Ne kadar kısa bir şey. Ve bu 2 kilometre içinde küçücük bir akıntıdan başlayıp bildiğiniz kadar geniş oluyor. Ve derin ve kalın oluyor. Evet, gerçek ırmaklar öyle değil. Mesela Tuna, Dunav'ı bakalım. O Almanya'da kara ormanın içinden küçücük bir çeşme olarak çıkıyor, doğuyor. Hani yol kenarında böyle çeşmeler var ya, bu kocaman Dunav, Tuna dediğimiz öyle başlıyor. Tamam mı? Sanki bir tas koyup bir su içiyorsun. O kadar küçük bir çeşme gibi. Ufacık bir dere olana kadar 50 kilometre geçiyor. 50 kilometre bu küçücük bir akıntıdır ve ancak o zaman küçücük bir dere oluyor. Tamam mı? Ve sonra geçiyor Donaueschingen adında bir kasaba var. Ve sadece ondan sonra ancak Dunav, yani bir ırmak olarak sayılıyor. Ve ancak Romanya'da Karadeniz'e akarken bir deniz kadar geniş oluyor. Ve bu bütün uzunluğu, bütün yolculuğu 2860 kilometre. Ama Ezekiel görüyor onu 2 kilometre içinde. Nerede 2800, nerede 2? Ezekiel gördüğü ırmak sadece 2 kilometre içinde o kadar geniş ve derin oluyor. Hani kenar yok. Suların akıntısı o kadar güçlüdür. Göstermek istiyor ki bu da Rab apaçık bir mucize yapıyor. Bu sıradan bir ırmak değil. Ve biz biliyoruz tabii ki bu ne için konuşuyor. Bu kutsal ruhun işlemesi için konuşuyor. Allah evinden çıkan bu ırmak dedi ki kutsal ruhun işini gösteriyor. Küçücük bir akıntı olarak başladı. Nasıl? Ahırda doğan bir bebek. Bu küçücük akıntı budur. İsa'nın doğuşu. Tamam mı? Ve en sonunda bütün dünyayı kaplayacak kocaman bir hareket, bir krallık oluyor. Ve biz onu görüyoruz kendi gözlerimizle. Ve buna sevinelim ki öyle zamanda yaşıyoruz. Ama melek de bu ırmağı ölçmekle kalmıyor. Sadece bizi bildirmiyor ne kadar derin, ne kadar uzun, ne kadar geniş. Hayır. Aynı zamanda her ölçtüğünde Hezekiel'i çağırıyor. Çağırıyor derinliği denesin. Yani kendisi suya dalıp baksın ne kadar derindir. Ve 4 defa bunu yapıyor. Hezekiel'i çağırıyor. Ve aynı zamanda bizi çağırıyor. Sanki seni de çağırıyor. Şu anda deneyesen bu sular hangi yerde ne kadar derindir. Bu çağrı bizi de geçerli. Rab bizi de konuşuyor. Yani istiyor söylesin sen ırmağa bakmakla kalma. Sadece kenarda kalıp ay ne kadar derin, ne kadar güzel deyip durma. Kendin suya dal. Kendin onun derinliğini dene. Ancak o zaman bu ırmağı anlayacaksın. Yani ancak o zaman kutsal ruhun senin için ne kadar büyük ve şaşırılacak bir hayat hazırladığını anlayacaksın. Ve belki daha önceki temalar bize eski geliyor ama bu da bizim için yeni bir şey var. Ve burada 5 nokta görüyoruz. 5 ayrı nokta görüyoruz. Sanki 5 türlü insan, 5 türlü imanlı diyebiliriz. Ya da bir imanın hayatında 5 derece, 5 büyüme adımları diyebiliriz. Ve Rab istiyor bu adımların hepsini atasın. Bu ırmak seni bir yere götürmek istiyor. Onun başında durma. O yolculuğu sonuna kadar devam et. Ve sırayla bunları şimdi bakacağız. Birincisi, küçük bir akıntı diyor. Öyle başlıyor değil mi? Ufacık bir akıntı. Yani ancak ayaklarını ıslatacak kadar. Sen böyle bir şey gördüğün zaman üstünden atlayabilirsin. Değil mi? Ufacık, daracık bu. Bu ırmak henüz sana önemsiz görünüyor. Bir şey değil. Bütün gördüğün şey nedir? Bu durumda bulunan kişiler sadece toplantı görüyorlar. Tamam mı? İsa'yı daha anlamıyorlar. İsa'yı daha göremiyorlar. Sadece kişilere bakıp fark ediyorlar ki İsa onlara nasıl bir etki bıraktı. Ama kendileri daha karar vermemiş o kişilerden biri olsunlar. Sadece bakıyorlar ki lan bu ufacık bir akıntı. İsa yok. Toplantı. Başka bir şey göremiyorlar. İsa'yı daha anlamıyorlar. Henüz suya dalmadın eğer bu durumdaysan. Bu demek ki henüz suya dalmadın. Kenarda duruyorsun. Belki toplantılara katılıyorsun, beğeniyorsun. Ama vaftiz olmadın. Kesin karar vermedin. Ben de suyun içinde atılacağım. O ırmak sana çok çekici geliyor. Ama henüz bir seyircisin. Yolcu değilsin. Mahallemizde maalesef o durumda bulunan yüzlerce kişi var. Yüzlerce kişi var. Irmağa bakıp çok güzel diyorlar. Çok beğeniyorum bu öğretişi. Bu yol çok temiz bir yol. Böyle laflar işitiyoruz gece gündüz. Ama bakıyorlar ayakları ıslanmasın. Bu. Ben de imanlıyım, ben de Hristiyanım, ben de Protestanım demekle yetiniyorlar. Arkadaş, eğer sen o durumda bulunursan, anla ki ıslanmadan o yolculuğu bitiremezsin. Allah'ın istediği yere varamazsın. Ve sen öyle kişileri tanırsan onları uyar. Arkadaş, güzel, atla, yap, işin içine gir. Sonra görürüz, Hezekiel en birinci diyor, suya girdi. Ve su ne kadar derinde? Ayak bileğine kadar. Yani 10 santimetre yok. O kadar alçak bir su. Artık ırmak daha geniş oldu. Onu artık atlayamazsın. Lazım içini dalasın. Tamam. Yani imanlı, yani anladın ki lazım içeri dalayım. Lazım onlardan bir parça olayım. Demek vaftiz oldun. Ve artık suyun içindesin. İkinci derece olan imanlı bu. Ama bir kişi seni görürse büyük bir değişiklik daha fark etmeyecek. Belki paçavralarını sıvamışsın azıcık. Ama öbür türlü gayet rahat yürüyorsun. Sanki su yok gibi. Su sana engel değil. 10 santimetrede herkes rahat rahat yürüyor. Su engel değil. Tamam, rahat rahat geçiyorsun. Ve onun gibi birçok imanlı var. Kesin bir karar vermişler İsa için. Ama onun öğretişi onlara henüz pek engel değil. Tamam mı? Rahat yaşıyorlar, rahat sürüyorlar. Bazı şeylerden, bazı hareketlerden vazgeçmişler. Belki gezgincilik yok artık. Belki kurban etinden uzak duruyorlar. Belki sigaradan vazgeçmişler. Ama öbür türlü başka insanlar gibi yaşıyorlar. Aynı laflar, aynı düşünceler, aynı karakter. İşte bunlar 10 santimetrede yürüyen imanlılar. Kutsal Ruh'un öğretişi onlar için henüz çok sıva bir şey geliyor. Ve bir kişi onlara bir şey konuştu mu, ben biliyorum deyip her konuyu kapatıyorlar. 500 metre daha aşağı gidiyoruz. Melek yine Hezekiel'i suya çağırıyor. Ve diyor ki oradaki su dizlere kadar. Belki bir metre olmuş artık. Dizlere kadar. Buna ne konuşuyor? İman da büyüdükçe engeller çoğalıyor. Artık suda yürümek azıcık daha zor. Bir metre içinde. O derinlikte yani azıcık da zorlanıyor yürüyen kişi. Rahat rahat adımları atamıyorsun. Suyun engel olduğunu fark ediyorsun artık. Siz gördüyseniz plajda, denizde kızanlar öyle yapıyor. Kızanlar razıdır. Hani en sıva yerde oynasınlar. Yüzmek yok, derinliğe dalmak yok. Sadece kenarda kalıp eğleniyorlar. Kızanlara çok iyi geliyor bu. Bununla yetiniyorlar. Evet, ve bu kişiler artık doğru yaşamak için gerçekten uğraşıyorlar. Artık önceki imanlılar gibi değil. Bunlar gerçekten uğraşıyor doğru yaşamak için. Kendi hayatlarına dikkat ediyorlar. Değil mi? Ve diyor ki dize kadar gelmiş su, dizlere kadar. Dizler konuşuyor teslim olmak hakkında. Diz demek teslim olmak. Yenildikten sonra insan onu yenen kişinin önünde diz çöküp yalvarıyor merhamet etsin diye. Diz her zaman bu demektir. O imanlılar artık bu derece gelmişler. Anlıyorlar Pavlus'un o büyük sözünü. Romalılar 7-18. Pavlus çünkü dedi ki, çünkü biliyorum ben de hani benim tabiyetimde hiç iyi bir şey bulunmuyor. İyi olanı istemek var bende ama onu yerine getirmek yok. Evet, bu çeşit imanlılar bu derece gelmişler. Ve onu anladıktan sonra Rab'be iyice teslim olmuşlar. Anlıyorlar ki ben yaşamıyorum. Ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Yok artık kendine güvenmek. Yok artık boş boş övünmekler. Yok artık kendini süslü bir imanlı gibi göstermek. Ama onlar dizi gelmiş kişiler. Teslim olmuş kişiler. Evet. Dördüncü yere geçiyoruz. 500 metre daha aşağı geçiyoruz. Ve bu sefer Ezekiel diyor sular geldi benim belime kadar. 1,5 metre. Bele kadar. Bel biliyorsunuz işlemek için. Değil mi? Bir hamal malları taşırken bütün yük belde. Bu tür imanlılar artık daha derin bir anlayışa varmışlar. Anladılar ki Mesih'in yükü benim yükümdür. Artık hamallık yapıyorlar Mesih için. Onun bondurumu takmışlar ve artık ikisi yan yana Rab'in tağlasında işliyorlar. Evet. Ve bir kişi kıyıdan böyle bir adama baktı mı, hani bere kadar su içinde, o daha fazla su görüyor. Ne kadar insan, değil mi? İnsan daha büyük parçası suyun içinde. Artık 60% su, 40% insan oldu. Evet. Ve böylelikle bu dördüncü derecede olan imanlılar aynı. Komşular öyle bir imanlıya bakarken gerçekten daha fazla İsa'yı görüyorlar. Ne kadar o kişiyi. Ve bu tür imanlılar tuz ve ışık olmuşlar. O derece gelmişler. Bere kadar su oldu mu artık yürümek hepten zorlaştı. Hiç bunu denedin mi? Bir dereden geçerken, bir ırmaktan geçerken çok ağır oluyor. Çok zor ilerliyorsun. Evet. Ve imanlı o derece geldi mi fark edecek ki nasıl hayat daha zor oluyor. Kolaylaşacağına zorlaşıyor imanlı hayat. Öyle zorluklarla karşılaşıyorlar ki sıva bir imanlı olsun hemen Rab'den vazgeçecek. Artık dua ediyorsun ve Rab sana hemen cevap vermeyecek. Ya daha da fazla hayır diyecek sana. Yeni bir imanlıyken sevinirdin. Aa, dualarımı karşılık. Ama bu derece gelmiş imanlılar daha fazla zorluklar görüyor kendi hayatlarında. Eskiden Rab'den kolaylık ararken şimdi ondan olgunluk istiyorsun. Karakter istiyorsun. Bu tür imanlılar devam ediyor. Daha fazla suyun içinde dalmak istiyorlar. Daha fazla anlamak istiyorlar. Daha derin konulara girmek istiyorlar. Yetinmiyorlar artık. Ah, ben zaten biliyorum. Böyle kadar girmiş olanlar aynı zaman hizmet etmeye öğrenmişler. Gerçekten hizmet etmek için yaşıyorlar. Ve kaldı bir adım daha. 500 metre daha aşağı gidiyor. Melek Hezekiel'i çağırıyor ve bu sefer insanın boyunu aşan bir derinlik. 2 metre. İlerledikçe daha derin sulara giriyorsun. Ve öyle bir noktaya geliyorsun. Artık ayağın topraktan kopuyor. Bir karar vermelisin. İleri gittin mi? Ayağım artık topraktan kalkıyor. Ama dönersem gene emin yerdeyim. Sen ilerledikçe artık hiç yürüyemezsin. Yüzmek zorundasın. Ve bu noktaya geldin mi işleri korkunç oluyor. İnsan istemiyor kontrolünü kaybetsin. İnsan istemiyor ayağı yerden kesilsin. Öyle değil mi? İstemiyor kendini suya teslim etsin. Hep içinde bir ses kalıyor. Aman ben ne yapacağım? Öyle bir ses kalıyor. Hayır, ben yapacağım. Su beni kontrol etmesin. Ben yapacağım. Çok iyi hatırlıyorum. Küçük kızan iken ne zaman kızan olarak yüzmeye başladım. Yüzmeye, öğrenmeye başladım. Birinci ders neydi? Muallim bize gösterdi. Su çok derin olduğunu, yani panikaya düşme. Su senin arkadaşındır. Su seni taşımak istiyor. Ve ilk önce bu derece gelmiş bir kişi lazım her şeyden vazgeçsin. Lazım her şeyi bıraksın kendini. Ve gerçekten panika içinde sağa sola çırpındın mı batacaksın. Ama sakin durup sadece yukarı baktın mı hiçbir insan batamaz. Ne kadar da derin, aşağıda 1000 metre derinlik olsun batamaz. Sadece sakin durdun mu, soluk aldın mı ve yukarı baktın mı. Evet, aynı biçimde o derece gelmiş bir imanlı bunu yapıyor. Batamazsın, boğulamazsın. Yeter ki sen izin ver, su seni taşısın. İmanlı da en sonunda öyle bir derece geliyor. Nerede büsbütün kendini Rab'e bırakıyor. Artık hiçbir kontrol yok senin hayatında. Sen yapacaksın mı? Hayır, hiçbir şey yapamazsın artık. Sen bütün kontrolünü, bütün direksiyonunu Rab'e vermişsin. Sen ayla beni. Her nereye götürürsün razıyım. Evet. Önce hep bir korku var bizde. Değil mi? O da normaldir ama bu var bu korku bizde. Ya Rab benden isterse oğlumu kurban edeyim. İbrahim gibi. Yani nasıl kurban? Gitsin uzağa bir daha görmeyeyim onu mesela. Öyle bir içinde. Ya da Rab isterse ben uzak bir yere gideyim. Nerede öleceğim? Gurbet topraklarında mı gömecekler beni? Birçoklarının kafasında böyle korkular var. Bırakmak istemiyoruz. Ya Rab derse bunca remont yaptığın evine ve şimdi onu ver bana. Ben kullanacağım onu. Evimden olacağım. mesela öyle bir şey isterse korkuyoruz değil mi? Ama o derece geldin mi artık dünyada, yani İncil'in dünyada dediği şeyde değilsin. Kıyadan bir kişi baktırarak da böyle bir adama hani artık bütün su içinde onu çok zor görecek. Biz bütün su görecek. Artık her tarafı suyun içinde. Yani hemen hemen bütün İsa görünüyor böyle kişilerin hayatlarında. O derece geldin mi anlıyorsun daha çok derin temalar var. Demek şimdiye kadar hiçbir şey anlamamışsın kutsal kitaptan. Şimdiye kadar Mesih'in öğretişinin işte 2%'ını anladım, 98% daha anlayamadım. Evet, okuyoruz Romalılar 11:33. Pavlus bütün öğretişini yaydıktan sonra, bütün Adem'in Z'yi anlatırdıktan sonra neler öğrettiriyor? Diyor ki, ah Allah'ın anlayışı ve bilgisi ne kadar derin, ne kadar da zengin. Onun kararlarına hiçbir akıl ermez. Onun yollarını kimse araştıramaz. Pes ediyor. Kocaman Pavlus, apostol bile pes ediyor. Diyor ki, ben bile anlamıyorum. Evet, bu derece gelmiş bir kişi artık boş veriyor. Konu komşu senin içinde konu düşünüyor. Buna boş veriyorsun artık. Birçok imanlılar bile seni deli sayacaklar. Ama onlara bakmıyorsun. Çünkü biliyorsun o ırmak seni denize götürecek. Rabbin yanına. Oradaki derinliğe ermek için lazım kendini bırakasın. Evet, Yuhanna 3 ayet 8 şöyle diyor. Rüzgar nerede isterse orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun ama nereden geliyor, nereye gidiyor onu bilemezsin. Değil mi? İsa Mesih bu sözleri Nikodemus'a söyledi. Yeniden doğmak için. Yeniden doğmak ne demektir? Bu rüzgar meselesini diyor. Kapalı bir evde rüzgarı işitiyorsun. Var bir şeyler. Ama nereden geliyor, nereye gidiyor anlayamazsın. Ve sonra diyor, ruhtan doğmuş olan her kişi de öyledir. Evet, bu beşinci kategoride olan kişi de bunu iyice anlamışlar. Ruhtan doğan bir kişi bilmiyor rüzgar onu nereden alıp nereye götürecek. Rabbe teslim olmak gerçekten budur. Evet, şimdi gördük Hezekiel ne kadar büyük bir görüm gösterdi, vidaniye gösterdi bizi. Ve sana da kuraj vermek istiyorum. Hezekiel'in yaptığı gibi sen de yap. Kendini o ırmağa teslim et. Sular ne kadar derin olsa Rab seni istediği yere götürecek. Ve her bir yolculukta önemli değil nerede bulunuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 önemli değil. Ama ileri gitmek istiyor musun? Daha derinlere dalmak istiyor musun? De Hezekiel bize bunu çağırıyor. Rab sizin olsun.